Sual, sen dedin ateş değil, şimdi ateş nazarıyla bakıyorsun.
Yani ateş dediği meşrutiyetin insanların tasavvurlarında, düşüncelerinde ve kültürlerindeki iz düşümleri var. Yani bir olay bir açıdan baktığımda nur gibidir, bir açıdan baktığımda nar gibidir. Bunun örnekleri var mıdır? Vardır. Mesela diyelim ki cesaret diyoruz değil mi? Cesaret. Erkekte nur gibidir, kadında nar gibidir. Mesela fedakarlık. Mütekellimi mal gayr olsa ameli talihtir. Mütekellimi vahde olsa ameli salihtir. Değil mi? Dedim kendi namına fedakarlık yapabilir. Ama dini, davası, izzeti, hamiyeti namına ne yapamaz? Yani mensup olduğu davası namı, hizmeti namı hesabına fedakarlık yapamaz, hakkı yoktur yani. Mesela bize hep şu bulaşmıştır. Sevdiğimiz bir insana, sevdiğimiz bir şeye, arkadaşımızı onun gücünü, kuvvetini veya varlığını feda ederiz. Ahmet'i çok seviyorsa Ahmet'e deriz. İsmin neysin?
Ramazan.
10 tane Ramazan'ı feda ederim. Çok basit, çok silik, çok zavallı bir ifade. 10 tane Mustafa'yı feda ederim de niye Ramazan'ı feda ediyorsun ki? Örneğimiz bile arızalı yani. Anlatayım. Kendimizi çıkarıyoruz. Kendimi fedakarlık boyutundan çıkarıyoruz. Başkasını feda etmek çok kolay çünkü. Ama bak kendinden var. Kendini düşün, empati yap. Oldun o zaman muhatap olduğun veya diyelim feda etmeye çalıştığı o insan, o yüksek insan özelliklerini, mahiyetini Allah'tan'a biraz daha yaklaştırır. Belki de bakarsın ki 10 Ramazan değil, yarım Ramazan'ı feda edecek bir adam değil belki. Peki bu ne? Bu benim arzularım, iştahlarım, yanlış telakkimle ortaya koyduğum bir şey, düşünce. Şimdi bunun gibi meşrutiyeti de toplum farklı algılıyor. Çünkü gelip anlatan insanlar bir şey zemin oluşturmuşlar. Herkes o zemini oluştururken işin gerçek boyutunu gizlemiş. Yani mesela şeriata muhaliftir demişler. Benim şeriata muhalif değil. Kendisine muhalif. Huzur ve saadetiniz kaybolacak demiş. Yanlış, yalan konuşuyor. Kendisi huzur ve saadeti kaybolacak. Teali ve terakki duracak demiş. Yanlış. Herkes uyanacak. Eskiden daha berbat günleri yaşayacaksın. Hayır, daha güzel günler bekliyor. Niye? Kendisi için o geçerli. Bizim için dese insanlar algılar, müsbet cevap verir ve meşrutiyeti müdafaa ederler. Fakat hamiyetli insanlar gibi görülüyorlar. Sevilen insanlar gibi görülüyorlar. Bizim insanımızda da değil mi? Toplumun liderleri, kanaat önderleri çok önemlidir. Sözleri delilsiz ve bürhansız olarak kabul görür, kabul edilir. İşte bu teslimiyetten dolayı adamlar sinsi sinsi meşrutiyetin aleyhine şarkı ayaklandırıyor, tahrik ediyor ve bu sistemin oraya intikaline asırlarca engel olmuşlar. Yani diyorlar, peki bu hürriyet bize ne zaman selam verecek? Bu dediğin meşrutiyet. Valla bir üstad böyle gidersen size selam bile vermeyecek. Belki üstünüzden uçup geçecek. Başka milletlere, başka insanlara faydası dokunacak. Neden? Siz Bağdat tarrarları gibisiniz diyor üstadımız. Bağdat tarrarları yani yan kesici, eşkıya. Bir yerde saklanırlar, beklesinler ki şey gelen. Kervan geçer. Kervan geçmezse acılarından ölecekler. Kervan geçerse soyuyorlar. E biz siz de hareket edin ya. Bir şeyler yapın da. Neye bekliyorsunuz Bağdat tarrarları gibi? Ya sizden korkar, eşkıya olduğunu bilir gelmezsen acınızdan mı öleceksiniz? Çıkmış oradan lokomotif. Bekliyor ki bunun kapısının önünden gelsin. Rayı döşer mübarek. Lokomotif çölde yürümez ki, karada da yürümez. Sen de bir şeyler yap da. Bir şeyler yapın ki diyor. O nazenin yüce size de selam versin. Ey böyle durursanız sizin vahşet kuyularınızdan, husumet dağlarınızdan veya diyelim adalet yollarınızdan ürker, korkar, nazenin yüce size selam veremez ki yani. Ama siz de zemin hazırlayın. Cenab-ı Hak 10 musluklu çeşme gibi su akıtacak. Yeri durmayla olmuyor ki. Ya Muhammed bir şey yap. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Su yok mu diyor. Yok. Hiç mi yok? Bir kırba var. Getirin canım işte. Ama işte odur. Odur yani. O mesele o. Bir orduyu doyuracak bir hurmayla. Hurma yok ya Resulullah. Ya hiç mi yok? Toplamı bir oğlak büyüklüğünde bir ara bir ordudan bir oğlak kadar şey çıkıyor yani. Hurma çıkıyor işte. Onu Allah büyütüyor. Hepimizin yaptığı iş budur. Bu hizmet-i imaniye gidiyorum, Allah götürüyor. Ben sizi tenzih ederim. İşte bir avuç hurma koyuyorum, benim gücüm o yani. Onu yapmakla mekanlara sığmıyorum, hürmet alaka bekliyorum, diyeyim, tahakküm ediyorum, hatalar yapıyorum. Yani haşa sanki ben siz bu işi bilmezmiş gibi havalara giriyorum. O da Allah indinde benim keyfiyetimi küçültüyor, mahiyetimi küçültüyor. Bir tok atıyor onu sana Cenab-ı Hak. Bak sensiz de bu iş gidiyormuş diyor. Yani haddimizi bileceğiz yani. Haddimiz de işte bir avuç suyu getirmektir o kadar. Gerisini Allah yapacak. Koca bir meşrutiyetle Cenab-ı bu milleti ihya edecek. Ya bu rızkı veren Allah. Kalk domatesi doğra ne var ya mübarek ya. Ekle o da doğransın da ağzına girsin. Üstad öyle demiyor. Ya gidip bunları dallardan koparmak zahmet midir? Allah insaf versin diyor ya. Bir şey yap da şifayı Allah yok. Doktora git kardeşim ya. Bir ilaç kullan ya. Yok şifa Allah'tandır. Ben burada beklerim. O Azrail'e mektup göndersin. O iş Azrail'e davet ediyor. Kusura bakma. Aynen bunu gibi. Allah bu nimeti bu milletin üzerinden yağdıracak. Fakat milletten ne istiyor? Ya bir şeyle bir hareket gelmiyor. Boş boş durmayın diyor. Anlatabildim mesela. Evet şimdi demek ki tarz-ı telakkiye göre meşrutiyet değişiyor. Kimisine göre ateş gibi. Yaklaşmayın diyorlar. Yakacak sizi. Üstad da nur gibi diyor. Nur ise ışığıyla okşar. Size fayda getirecek. Etrafında avukat otur. İstifade edin diyor. Şimdi diyorlar ki doğru ama kendinde nar gözüyle bak. Önce nur diye tarif ettin. Demek ki bunun nar olan kısmı da varmış. Ona cevap veriyor şimdi. Cevap.
Sen dedin ateş değil, şimdi ateş nazarıyla bakıyorsun. El cevap, evet nur fenalara nardır.
Anlaşıldı mı? Evet doğru. Onların anlattığı gibi meşrutiyetin bazılarına zarar olacak. Ama o zararlı olanlaradır. Işık herkese nimetti ama ışık huffaşa, yarasalara zarardır. Rahatsız olurlar. Onlar ışık olduğu yerde duramazlar. Böcekler, affedersiniz, değil mi? Kirli yerlerden nemalanırlar. Sen oraları temizle, onlar için temizlik onlara nedir? Nardır, bize nurdur ama. İslamiyet, nurdur, hidayettir, nimettir. Ama kime? Müspet yaklaşanlara. Değil mi? Kanaatini müspet izhar edenlere. Efendime söyleyeyim. Yani böyle niyetini sağlam tutanlar içindir. Ama ona tavır koyanlar, mücadele edenler içinde nedir? Nardır. İslamiyet gelmeseydi insanların çoğu cehenneme gitmezdi. Doğru. Onlar için ne oldu? Nar gibi oldu ama bir yığın insan da cennete gitti. İşte okulları kaldırın. Zayıf notlar alınır da talebenin, ailelerin moralleri bozulur muydu? Bozulmazdı. Doğru ama okulların açılmasıyla dengeler değişti. Teşekkülat meydana geldi. Kimisi kaldı, kimisi geçti. Şimdi kalanlara okul nardır, geçenlere nurdur. Nar olan kısmına bakıp okullardan vaz mı geçelim? Hep öyle değerlendirir. Bütün sistemler bunun gibidir arkadaşlar. Fena olanların ya tabiatı fena kendilerindendir. Güneş meyveyi kızartır, bostanı gülistanı geliştirir, ağaçları yeşillendirir. Ama eti ne yapar? Ha? Kokutur. Kokma etin mizacında güneşin bir suçu yok ki. O güneşe çıkmayacak. Veya güneşe çıkınca tedbirli çıkacak. Ağalar, beyler, paşalar, müderrisler, meşayihler, bir güneş doğuyor. Kokuyorsanız mizacınızdan kaynaklanır. Güneşe herkese faydası var. O zaman olur, tedbirli olacaksınız. Allah yağmuru verecek. Verdim Ali Beyköy'ler suyun altında kalacak belli. Niye? Altyapıları yok. Onlar için rahmet ne olacak? Zahmete dönecek. Peki ne yapsın Cenab-ı? Bakalım Ali Bey köylere vermesin diyor. Geçen bir yerde ders yapıyor. Yani oraya yardım mısın bu tarafa yardım mısın? Bir cevap doğru ama adamın kafası o kadar çalışıyor. Çünkü niye? Allah orada tembelliğe, atalete, rezalete prim verecek. Öbür taraf altyapısını hazırlasın, yağmura karşı tedbirini alsın, Allah'ın sistemine uysun, sünnetullah kaidesine göre, değil mi? Vaziyetini ifa etsin, vazifesini ifa etsin, öbürü yazsın, tembel tembel beklesin, Allah kerimdir diye ve Cenab-ı bu tembelliğe prim versin. Diğerleri de yarın böyle olur o zaman. Sistemler çöker. Yani oraya vermesin, Cenab-ı Hakk'ı haşa layık olmadığı bir vasıfla muttasıf hale getirmeye çalışıyor. Bak ne kadar hatalı şeyler. Evet.
Bu ittihatçıların daha sonradan bozulmalarına da bakıyor mu bu?
Hepsine bakar. Yani bu
şimdi ateş nazarıyla bakıyorsun derken onlar ilk baştaki esas, samimiyetlerini...
Esas orada yani bunlara gelip de meşrutiyete karşı çıkın, isyan edin, muhalefet edin diye zihniyetleri üstad buradan nazara veriyor. Onlar için vardı diyor. Çünkü onlar rahatsız olacaklardır. Neden? Şu gayet basit arkadaşlar. Şimdi eskiden Türkçüler vardı. Değil mi? Bir de saksafon mu diyorsunuz? Bağırırlardı, düğmeye basarlardı. Mahalle hatta bir ara belediye yasakladı onlar, rahatsız oluyor insanlar diye. Aygaz, maygaz diye bağırırlardı da. Şimdi doğalgaz geldiğinde bunlar ne yaptı önce? Doğalgaz nur mudur, nar mıdır? Fenalara nardır. Tüpçüler için eyvah hızımız kesildi. Nereden çıktı bu Allah'ın şeyi diye. Şimdi rahmani gaz bunlara göre ne oldu? Zahmetli bir gaz oldu yani. Ve hepsinin bak şeyi bitti. Dikkat et değil mi? Bitti yani. Tüpçü kalmadı piyasada. İşte faytoncular da arabalar çıktığında böyle bu haldelermiş. Ya bir nimet. Allah'ın bir nimetidir ya. Sen mübarek tüp satacağına doğalgaz firması açtı. Daha büyük iş yap daha sana. İş daha sonra açılıyor ya. Faytondan 2 saatte iş işi götürdüğün yere artık arabayla 2 saatte değil mi? Veya diyelim 5 dakikada ve 10 dakikada 5 kişiyi götüreceksin daha. O da sıcak bir zeminde güzel bir havada bir araba alsana kendine. Niye faytonun mücadelesini veriyorsun? Aynı mantık. Gerici zeka. Gerici kafa bu işte. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kendine getireceği imkanları düşünmeden, alışkanlıkları baz alarak, alışkanlıklar gidince hayatın da gideceğini düşünenler, Türkiye'de şu anda o durumda. Bazı alışkanlıklar var, onların devam etmesini istiyorlar. Çünkü niye? Onun devamı kendilerinin için faydalı, millet için zararlı. Fakat umum millet bunu bekliyor, bunu istiyor. İşte kendi menfaatin ızrarı nasıl gören adamlar. Sistemin açılmasına, sistemin inkişafına engel olmak istiyorlar. Neden? Kendi saltanatları yanlış kuleleri yıkılacağından dolayı bundan korkuyorlar. Ama bunu böyle demiyorlar. Millet diyorlar ayrışıma girecek, millet ikileme girecek değil mi? Açılımdan dolayı bu milletin birlik ve beraberliği bozulacak. Bak bak bak. 30 yıldır savaşın yıkamadığı, bölemediği ülkeyi barış bölecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kime bunu kabul ettirirsiniz siz ya? Ama bunu böyle diyemezler. Çünkü kendilerinin arızalılığını nazara verseler bu taraf daha güçlenecek. Ama öyle yapmıyor. Hamiyat namına konuşuyorlar. Fedakarlık namına konuşuyorlar. Ülkenin menfaatı namına konuşuyorlar. Ama onun altında kendi menfaatleri, kendi çıkar ilişkileri saklıdır. Budur yani. İşte bunu yakaladığınız an fotoğrafı net almış oluyorsunuz. Dünyada, ülkemizde, İslam alemi de ve kendi aralarımızdaki hizmete taalluk eden meseleler zannettiğimiz konuların altını araştırın, karıştırın, kurcalayın. Hep şahsi enaniyetler, gururlar, şahsi meseleler çıkmazsa buraya gelin. Ama hizmet süsü verilerek bunlar yapılıyor. Nefis çünkü o şekilde bir bantla, o şekilde bir şeyle, kılıfla, paketlemeyle işi gündeme getirir. Ama işin gerçek boyutuna baktığınızda nefsi, hissi, menfaati veya çıkar noktasındaki bazı prensipler, bazı yapılanmalar maalesef o şekilde gösterebiliyor yani. Kimse demez dedi ya, ayranım ekşidi, siz mihenge vurmadan almayınız. Herkes ayranını tatlı satacaktır. Evet.
Bir şey sorayım. Namık Kemal falan kişiler de hürriyetle ilgili çalışmalar yapmışlar. Üstadın hedeflerini mi hedeflemiş onlar yoksa?
Şimdi şu, mesela oraya şöyle bakacaksınız. Bak Üstad Hazretleri bile yani Allah tarafını teyit edilen bir insan olmasına rağmen Osmanlı'nın yani yeni bir ruhla ayağa kalkacağını, hem kendisine hem İslam alemine merkez olup faydalı olacağını hissetmiş. Hissetmiş bunu. Nerede aramış Esir Sahip döneminde? Bak, siyaset rengi işi bulandırdı diyor üstadımız. Ya, o merkezlerde, o meydanlarda, o ahalin içerisinde gezmiş. Allah böyle bir nimeti nasip edecekse, o zamanki tarz nedir? Padişaha yakın olmak, idareye yakın olmak, kanunlara kuvvet vererek, müsbet kanunlarla bu işi alevlendirmek. Üstad gibi nezih, hayatı kontrol altında olan, Efendimiz yeni Said döneminde İslam'ın hamil olduğunu hisseden, eski Said döneminde bile olsa bizim inancımıza göre, değil mi? Murad-ı İlahi'ye göre adım atan bir insan bu noktada olayı siyasette ararsa, Namık Kemal'ler, Ziya Paşa'lar, diğerlerinin olaya bakışı arada böyle şey yapmalar, hatalar yapıyorlar, gayet normaldir yani. Anladın mı? Bunlar normal insanlar çünkü onlar. Ancak bir ruhu, bir manayı hissetmişler. Üstad diyor, kamilane bu söz diyor. Ama başka bir şekilde surete bilmiş, o manada layık olmayan bir insana, hak etmeyen bir insana suratına çarpılmış diyor ya. Anlatabildim mi? Neticede Abdülhamit Han'ın o sıkı disiplinli rejimine çok şiddetle muhalefet edilmiş. Peki acaba onlar onun yerinde olsalardı farklı bir şey yapabilecekler miydi? Yapamazlardı. İşte Üstad burada onlardan ayrılıyor. Fakat onların o ifadeleri, o davranışları Üstad'ın hedefine hizmet ifa ettiğinden dolayı oldu mu? Onlar da ruhu bir yerden rahatsız olmuş, bir hakikati keşfetmeye çalışmışlar ancak tam ihat edemediklerinden dolayı bütün meseleye getirip padişahın şahsında düşünmüşler. Üstad öyle diyor. Halbuki bu bir hazırlık. Kader ile onların ruhuna ondan sonra 25 yıl mütemadiyen yani zulüm adına tatbik edilecek bir rejimin manevi muhtevasını hissettirmiş. Onlar bu anlamda ciddi manada bu tazikat göstermişler, rahatsız olmuşlar. Fakat o kamil olan o sözlerini bu işi hak etmeyen masum bir padişaha vurarak mesuliyet altına girmişler diyor. Orada onlardan ayrılıyor. Yani kısa bir izah etmeye çalıştık burayı. Yani işte yani o zamanlarda bu noktada meseleyi siyasi boyutlara ait daha sonra bunun arızalı olduğunu, problemde olduğunu hissedip bütün mesaisini iman hizmetine teksif edip bana geçmesi gösteriyor ki ortalık çok karışık. Herkes bu karışık ortamdan hakkıyla bir mana çıkaramıyor. Fakat faziletli insanlar veya hamiyetli insanlar veya milliyetini sever insanlar, milletini sever insanlar bir şeyler yapmaya kalkmış. O da kendi kültür ve seviye anlayışlarına göre o kadar yapmışlar yani. Netice itibariyle ona bakacaksınız.
Bir de ustanın o günkü durumuyla bugünkü bizim durumumuzu karşılaştırdığımız zaman ne ders çıkarmamız lazım? Yani biz nasıl bakacağız bu olaylara?
Şimdi bu bir uzun konu esasında. Yani Risale-i Nur'un içerisinde üstadlar olacak olay ve hadisatın hepsine bakacak bir rasat, bir bakış ölçüsü var. Yani biz buna bakacağız derken nasıl bakacağız? Yine Risale-i gözlüğüyle bakacağız. Fakat Risale-i Nur'un gözlüğünü bakmak, onun gösterdiğini net olarak görmek herkes için bir özellik arz ediyor. Yani burada bizim alışkanlıklarımız, bizim de yani muktesebatımız, tarzımız ve telakkimiz Risale-i Nur'un bakış açısını bazen nemlendirip renklendirebiliyor. Şimdi bunu bir kenara korsak, Risale-i Nur'un bakışı noktayı nazarından meseleyi mütalaa edersek, bakın, şimdi bir hukuk hareketi var. Bir hukuk hareketiyle insanların çoğu göz hapsine alınıyor. Hakkında karar verilmeden kimisi aylarca, kimisi de yıllarca hapiste yatıyorlar. Şimdi bunu dini açıdan baktın mı bunun bir adaleti yok. Bu yanlış bir şey yani. Adalet bu kadar geciktirilmez. Kim olursa olsun. Şimdi bu insanların hangisi haklı hangisi haksız? Daha belli değil. Ama içeri almışsın ve hapse atıyorsun bu insanları. Şimdi hukuk-ı İslamiye noktayı nazarından baksak yani nasıl olacak bu iş? Yani bunlar bir haksız olduğu veya bu kadar suçlu olmadığı ortaya çıkarsa bu zulmü nasıl engelleyeceğiz? Bir. İki, şöyle bir havaya girmeyelim. Hukuk bunların elindeyken böyle hoyratça kullanıldı. Bugün hukuk bizim elimize geçti. Aynısını da biz yapmalıyız, zulümdür. Müslüman bunu yapamaz yani. Müslüman hukukun hakkını verecek. Kendi iktidarını ve gücünü hukuku tetiklemede kullanmayacak. O zaman kader ilahi bu birikintileri bir araya getiriyor, bizden bize zarar verir. Elimizden alır bu imkanları. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hamza amcasının başında, ya bir adam öldürülür hani de. Öldürmenin de bir asaleti var. Bu şekilde bir ölümü içine sindiremedi ya. Çok rahatsız oldu. Ve Cenab-ı Hak bu kaybeli bir mislim, kaybeli zalime ne olduğunu ifade etti. Şimdi muharebede Hristiyanlar çocukları öldürür mü? Öldürür. Kadınları, hastaları, ağaçları telef eder mi? Peki biz yapabilir miyiz? Biz de harpteyiz. Farkımız ne olur o zaman? İki. Üç, Türkiye'de bir taamül var. Bu ülkenin üzerinden bir rejim geçmiş. O rejimi ortadan kaldırmak çok zor. Üstad bunu üç devreye, dört devreye ayırıyor. En son devresi kendi kendini muhafaza etmeye çalışacak diyor. Şimdi alışkanlıklar birden terk edilmiyor. Evet, yanlış teamüller her yere sirayet etmiş. Sadece orduya değil ki, medyaya da sirayet etmiş. İş adamlarına da sirayet etmiş. Orduda hakeza sirayet etmiş, eğitime sirayet etmiş. Hale bak, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım söylüyoruz. Şimdi bunlar böyle gündemdeyken, anlatabildim mi? Bu birikintilerin bir anda hukuken çözülmesine gayret göstermek zulüm olur. Bu da vakit açısından zulümdür. Yapamayız. Bunlara bir hak, bir hukuk, bir zaman, bunlara bir imkan vermemiz lazım bizim. Çünkü bir numara müsebbip bunlar değil. Müsebbipler gitmiş ahirete. Ortaya bir sistem koymuşlar. Bu sistemi de koruma adına ağır müeyyideler koymuşlar. Yani bu insanlar, yani bu çarkın içinde yanlış olarak ne olmuşlar? Eğitilmişler. Sen eğitimi vermeden, insanlara düzeltmeden hukuku önüne koydun mu zulmetmiş olursun. Ne gibi? Kıtlık esnasında kısasın kaldırıldığı gibi. Bak zemin müsait değil. Aç herkes. Hırsızın elini kesmiyor. Niye? Şartlar. Bir şey daha var. Adalet-i mahsa. Nedir adalet-i mahsa? Ancak suçluyu cezalandırmaktır. Bak Hazreti Ali'nin bunu takip etmiş. Cemel vakası bundan dolayı çıkmıştır. Hazreti Ayşe Validemiz ise ya suçlunun yanında uzatmayalım yansın. Ama üstad adaleti mahsa mümkünken adaleti zayıfe gidilse zulüm olur diyor. Her adı karışanı ilan ettik, hapse dolduruyoruz ya. Dünyada demokrasiler var. Dünya var bak orada. Ülkemiz yani bu noktada acaba efkâr-ı âmmede dünyanın siyasileri, dünyanın güçleri arasında nasıl bir konuma giriyor? Buralara baktığımızda olaylar aleyhimize gibi görünüyor. Yani zahir evet bir suç, bir muadilet işliyor gibi görünüyor. Hissen seviniyor hissen. Ama vicdanen, aklen, muhakeme noktan nazarından baktığımızda ülke yalnızlığa götürülüyor. Hem dışarıda hem de içeride. Nefis açısından, his açısından bakmayın. Oh, yaptıklarını buluyorlar yanlış. Küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Suça rıza suçtur. Vicdanımız sızlayıp acımamız lazım. Çünkü eskiden biz bundan şikayet etmiyor muyduk? Onlar oh derken biz rahatsız olmuyor muyduk? İsmail, he? Üstada yapılanlardan gel bu tarafa. He? Peki güç bizim elimize geçti. Biz de aynısını yaparsak Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceğiz abi? Ehl-i hak insaflı olur ya. Haklı insaflıdır, haksız insafsızdır ya. İşte maalesef insanlar başladıkları ve bitirdikleri zamanları çok fark ediyorlar. Özellikle mahiyet itibariyle. Üstad da bu bir hakikat olarak nazara veriyor. Bir dava adamı diyor. Başladığı anla bitirdiği andaki muvazenesine, dengesine bakılır. Mebdeyle mütabibine yakınsa, uygunsa, muvafıksa o insan kalite ve değerlidir. Ama başlarken mütevazi, alçak gönüllü, fedakar, muvaffak olduğu anda sarhoş, başın semavatı olacak kadar dikleşmiş. Ya bu adam kendisi için çalışmıştır yani. Hak hukuk namına değil. Halbuki nasıl olacak? muvaffak olduğu zaman daha mütevazi, daha alçak gönüllü, daha muhabbetli, daha hassas, daha itinalı olacak yani. Şimdi Resul-i Kibriye'ye bakıyorsun Aleyhisselatü Vesselam. Bir göz hatırı için çok gözler sevilir diyor. Ebu Cehil, Hazreti İkime bin Ebi Cehil'in babası Ebu Cehil, Hazreti İkime'nin babasıdır. İkime İslamiyet'e girdi. Geliyordu beyat etmeye, yemin etmeye. Ne dedi Peygamber Efendimiz etrafındaki sahabelere? İkime imana geliyor. Bundan sonra babası hakkında ağzınızdan bir şey duymayacak dedi. Babası kim? Ebu Cehil. Her ümmetin bir firavunu, benim de odur dedi. Girdi mi İslamiyet'e? Lanet, övgü, sövgü yasak dedi. Niye? Bu, ölene faydası olmaz, hayatta kalana zararı vardır. Hazreti Ömer, İkrim'e İslamiyet'e girmeden önce, niye girdikten sonra? Girdikten sonra da olabilir. Yani söylemiş midir? Buna bazıları söylememiş de diyebiliyor ama hiç uğraşma İkrim'e demiş. Allah sana ve senin nesline şehadet nasip etmez demiş. Babasının yani dine yaptığı o büyük şeylerden dolayı, isyanlardan dolayı. Hazreti İkrim'e de oğluyla beraber bir muharebede yan yana şehit oluyor. Yan yana. Ölürken ya Ömer, ey hatta bunu oğlu. Hani Allah bizim neslimize şehadet nasip etmezdi. İşte ben işte evladım yavrusuyla beraber. Kardeşler, bunları mizana koyacaksınız yani. Bizim dinimizin ölçüleri hak ve hukuk esas olur. Demokratik hukuklar bunun yanında çok kenarda kalır, çok yüzeysel kalır. Hukukun kaynağı Allah'ın sünnetullah, adetullah, emir ve talimatnameleridir. Şimdi yani burada hakla hukuku ayrıca bunu kastediyoruz. Yani. Türkiye'nin hukukuna göre evet alelacele bir şeyler oluyor. Ama sorun vicdanınıza. Ya bir insan kendi evladını bile rotaya sokmak için aylarını alıyor ya. Koca bir oldu, koca bir millet. Alışkanlıklar iliklere kadar girmiş, nüks etmiş arkadaşlar. Kolay mı bu iş? Biz kendi alışkanlıklarımızı burada izah edemiyoruz. İkazlar, yazılı beyanlar, şunlar bunlar derken hadi ya bazıları da ne yapıyor? Yapamıyoruz abi diyorlar. Hizmetin içinde ya, ne var ya? O insanlar bunu nasıl yapsın, nasıl dönsünler yani? O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet'e giren sahabelere kabir ziyaretini yasaklıyor ya. Niye? Yeni putperestlikten dönmüşler. Ziyarette bir yakışıklı taş görürler de ahlak nükseder diye korkuyor ya. Sahabe bunlar ya. Ben şahsen risaldan aldığım şey biraz uzun sürdü ama kusura bakmayın. Vicdani değerlendirmem budur yani. Ha bu değerlendirmem gazetecilere, gazeteci yazarlarına, haberlerle sizin hissiyatlarınıza ters düşebilir. Anlatabildim mi? Ama Risale-i'nin gözüyle, gözlüğüyle, üstadın nazarıyla baktığınızda kahraman ordu diyor. Koyun bunu bir kenara. Ordunun aleyhine üstattan bir cümle bana intikal ettiremez, anlatamazsınız. Evet. Ne demek yani? Kahraman oldu. Kahraman şehzade. Çocuk altın statüyü affedersin. Ağzı burnu akıyor ama kahraman şehzadedir. Büyüyüp gelişecek. Bunlar bu sistemin kucağında büyüdü bu adamlar. Eğer cezalandırmak icap etse o zaman insanlarından başlayın gelin bu tarafa. Ölmüş gitmiş çoğu kabirde hesabını görüyor. Biz onların terbiyesinde yetişmiş bir adama zaman tanımadan dönme imkanı vermeden, manevra hakkı vermeden abi çok zor bunlar ya. Çok zor.
Üstadın mütehayyir diye tarif ettiği grup içerisinde ben neticeye bakıp ondan sonra İslamiyet'in pratik hayattaki özelliklerini göremeyip o sisteme meyletmiş insanlar var.
Bak arkadaşlar, bak şöyle bana şeyi verin, şu alanı verin bak.
28. ayet Sure-i Tevbe'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'ballahu illa en yutimme nurahu وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Allah nurunu tamamlamak isteyecek. Allah nurunu yakacak. Ama kafirler ise Allah'ın yaktığı o nuru ağızlarıyla üfürüp söndürmek isteyecekler. Onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaklar. Bu ayet-i kerimenin için üstad izahına giriyor bak. Burayı, burayı iyi bilen var mı şimdi? Yani böyle dikkatle böyle üstadın yazmada gösterdiği itinayı okumaya vererek ihtiyatla okuyan varsa buradan çok manalar çıkar. Bu iş, bu bile işi bitirir yani. Evet.
Ayetindeki nurallahi bi efvahihim ve ye'fallahu illa en yutimme nurahu cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti maneviyesiyle beraber şeddeli lamlar, birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek.
Kaç eder 1324?
1912.
Ezbere istiyorum. Hesap makineleri girsin cebe. 1908. 1324 1908'dir. Yani ikinci meşrutiyetin ilanıdır. Bak bu ayet ikinci meşrutiyetin ilanına işaret ediyor. Peki meşrutiyet ilan ettirenler kimler? Avrupalılar. Baskıyla ilan edildi değil mi? Abdülhamit Han mecbur kaldı cennet mekanı. Önce 1876 mı? Birinci meşrutiyeti ilan etti. Bir baktı ki azınlıklar gayrimüslimler. Allah Allah. Bir planmış. Kapattı. Fakat baskılara dayanamadı. İkinci meşrutiyeti zorla ilan etme mecburiyetinde kaldı. O Osmanlı'nın saltanatın, hilafetin sonu oldu işte. Fakat bize göre son. Allah'a göre, Allah'a göre kahriçinde lütuf bir devrenin kapadığı, başka güzel bir devrenin açılmasına güzel bir köprü, güzel bir menfez oldu. İşte arkadaşlar, hukuk noktasından baktım mı böyle görünüyor. Hak noktasından, kader canibinden, planlama canibinden baktın mı hukuk çok geride kalıyor. Çirkin olan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok çirkin olan, her şey güzel. Eşyanın iki yüzü vardı üstadımız, aynanın iki yüzü gibi. Mülk yüzü melekut yüzü. Mülk yüzü zıtların cevherengahıdır. Eğri büyüsü, ileri gerisi vardır orada. Sebepler gezer orada. Anlatabildim mi? Küçük büyük farkı vardır. Ama aynanın bu tarafına bakın. Hiçbir şeyi karıştırmaz. Net ve temizdir. Hiçbir firma aynanın bu tarafına bir şey yapamaz. Bazen söylüyor abi, mülk melekut ne demek yani? Zıtların cevherengahıdır. Oldu mu? Yani dikkat, aynanın bu tarafına kimse çizik atamaz yani. Niye? O gösterecek. Buhar bile kabul etmez. İmza bile kabul etmez. Her, bütün şey farklılıklar, çağrışımlar, değişkenlikler hep bir taraftadır. Firmanın adı, renkleri falan, her şeyi yapabilirsin. Hepsini kaldırır. Bura hiçbir şeyi kaldıramaz. Net ve dürüsttür. Küçükse küçüktür, büyükse büyüktür. Güzelse güzeldir, çirkinse çirkin. Neyse ya, hakikate bakan cephe. Bir insanlığa bakan cephesi güzelse güzeldir. Bana bakan cephesi hiç önemli değil. İşte oraya yakalama. Oradaki manaları şey etme, çıkartma. Anlatayım mı? O önemli. İşte Üstad Serhı bu ayetten bakın neler çıkarıyor. Evet, 1324 ederek.
1324 ederek Avrupa zalimleri bak, Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmek niyetiyle.
Hangi devletti? Osmanlı Devleti nurunu söndürmek için Avrupa zalimleri ne yaptılar? İçten dıştan biz abluk altına alıyoruz. Evet.
Müthiş bir suikast planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri.
Kim? Vatanını seven, milletini seven Osmanlı sultanları, başta Abdülhamit Han, ona, bunlara Türkiye hamiyetperverleri. Bak dikkat edin, Türkiye hamiyetperverleri, evet.
Hürriyeti 24'te ilanıyla.
Yani meşrutiyeti 1908'de ilan etmekle.
O planı akim bırakmaya çalıştıkları halde.
O planı akim bırakmak için, daha büyük bir tehlikeden kurtarmak için meşrutiyet ilan edilmiş. Bizim adamlar ne anlıyorlar? Meşrutiyet bizi belaya götürecek, musibete götürecek, padişahları daha kötü yapacak, biz padişahını istiyoruz. Ya yapmayın, üstad bunu anlatamaz o zavallılara. Meşrutiyet büyük bir manevradır. Meşrutiyet gelecek en büyük dehşetli belayı en ucuzdan kurtarma faaliyetidir. Nereden alırsın adamlar? Köydeki affedersin hayvanın ne kadar süt vereceğini bilmiyor. Devlet umurun nereden farkı? Üstad bunu bilen insan. Ama koyunlardan, koçlardan, onlar örneklerden anlatıyor işte. Başka yapacağı yok. Zavallı bey oturmuş, ağa oturmuş bir derdis meşayih. Onun da edvar alemden haberi yok. O da oradan gelecek padişah, bir sıra benim padişahlığıma gelecek diye menfaatini düşünüyor. Ama ülkenin istikbalini, ülkenin geleceğini, üstelik 100 yıl sonrasını düşünemiyorlar. Kafa yok adamlarda. Zaten demiş, çekelim mezarını Tarık Bedbar'la. Sizinle proje olmaz demiş üstad onlara. Budur. Ufuk bu. Meşrutiyetten bunu anlamak. Abdülhamit de bunu anlamış. Han da bunu anlamış. Orada bir taviz verirken bizleri kurtarmış adam, bizleri. Yoksa ülke tamamen Irak gibi, Suriye gibi batık gidiyordu. Bugün biz yokluk buralarda. Bulamazdık ya. Meşrutiyet böyle bir operasyondur. Evet, hamiyet perverlere bak, o suikast planını diyor, meşrutiyeti ilanla hakim bıraktı. Ya oyunlarını bozdular. Onlar dediler, bu Müslümanlar bu rejime razı olmaz, bastırın. İsyan ederler, bundan da ilan edemezler, başlarına belayı yakarız. Bir baktılar işler değişti. Eyvah dediler ya, nasıl oldu bu iş? Aynı mal, şapkayı getirin. Bu millet şapka giymez. Giymezse katlederiz bütün vasıflı insanlarını mahkeme kararlarıyla. Üstad giyin şapkayı dedi. Bitirdi işleri bunlar. Aynı aynı.
O planı akim bırakmaya çalıştığı halde
elde
Maatesef.
Evet. Evet, bir tedbir almış. O planı akim bırakmaya çağırmış ama maatesef. Evet.
6-7 sene sonra harbi umumi neticesinde.
Doğru mu? 1908'e 6-7 ilave et. Doğru. Çıktı mı Cihan Harbi? Hesabımız da doğru o zaman. Değil mi?
Evet. Yine o suikast niyetiyle.
Niyetiyle.
Sevr muahedesinde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle.
Bu da Sevr değildir. Bu da Lozan'dır. İşte Sevr diye biraz çarpıtmış olayı ki dikkatler üzerimize gelmesin diye. Lozan'dır. Bundan sonra Lozan muahedesiyle tekrar Türkiye'yi imha adına Hristiyan bir nesil meydana getirme şartıyla toprak bütünlüğümüze şey olmuşlar. Ne diyorlar ona? Sponsor olmuşlar. Bir şartla sizin cumhuriyetinizi ilana müsaade ederiz demişler. Lozan'da elinizde bizim gibi olacaksanız toprak bütünlüğünüzü ve istiklaliyetinizi tanıyacağız. Lozan'a gidip imzalar bu şartla atılmıştır. Başka atamazlardı. Başka bir imkan yoktu yani. Lozan bir hezimettir, doğru. Ama sen olsan ne yapacaktın? Git hadi. Git. Bütün güçler üstünde, önüne emirler konulmuş, imzala diyorlar. Ya bunu imzalarsın ve ülkeyi yakarız, yıkarız. Alırız hürriyetinizi elimizden. Telef ederiz sizi. Peki orada imzalar atılırken Allah indinde insanlar niyetleriyle muhafazaya tabi tutuluyor. Bazı insanlar imza atarken elhamdülillah iyi. Hoş oldu. Avrupa'yı bir nesil meydana getireceğiz. Çok güzel. İyi. İmza atanlar huzur edizabına gelecek. Ama ne yapalım? Bir mühlet tanıyalım. Bu bir zamandır. Bakalım mukadderat neyi nasip eder diye sızlana sızlana imza atanlar ise huzur ilahi rahat gidenlerdir. Orada ikiye ayrılıyor mesela.
Evet. Tevzi o zaman olarak ifade ettin ya, aşağıda bir tarih veriyor ama.
Sen devam et şimdi. Devam,
devam edeyim. Hı. O suikast niyetiyle Sevr muadesinde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafir
anı. Çünkü Sevr'de Kur'an'ın zararına bir şey yok. Lozan'da Kur'an'ın zararına falan var. Biraz düşünürseniz. Sevr maddi meyidelerdir. Osmanlı ordusu ile ilgili, şunlar bununla ilgili. Efendime söyleyeyim. Hangi ülke nereleri işgal edecek? Odur. Ama şeyde, Lozan'da esas olarak ahlakı yıkma, dinsiz bir rejim oluşturma adına yapılan mücadelelerdir. Zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra devletin bütün sistemiyle dine yüklenmesinin maksadı da budur. Verilen sözler var. Devlet burada ortada duramaz. Aksi halde tekrar müeyyideler devreye sokulur. Bak bir siyasetçi adam bize Cumhurbaşkanlığı da yapmış. Bir profesör öyle söylüyor. Hocam çalışın, gayret gösterin. Bir an evvel ülkeye hizmet edin. Bu ağız her tarafa döner. Ağza bakmayın siz. Meslektaşlarım bana Avrupa'da Lozan'ın maddelerini hatırlatıyorlar bazen diyor. Yani Türkiye ne sözlemiş, nereye gidiyorsunuz siz? Ama işte bir üstad hesap edemeden kader. Şimdi bak gel, oku.
Kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını akim bırakmak
için bu defa da
Türk milliyet perverdiler.
Yani malum zihniyet işte. Cumhuriyet ilan.
Cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları
tarih olan. Tamam demişler. Lozan'ı kabul et. Cumhuriyeti ilan et. Bizi de koruyun. İstiklaliyetimizi de siz kabullenin. Biz Lozan'ın şartlarını yerine getireceğiz sözüyle cumhuriyet ilan edilmiştir. Ona da ne tabirleri kullandı? Yukarıya hamiyet verdi buraya. Türk milliyet ve ırkçılar yani. Evet.
İlanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan 1324'te
o baş, evet.
Ta 34'te
1334, 10 yıl sonra
10 yıl sonra 1918 ediyor.
Geliyor bak, devam etsen şimdi.
Ta 54'te tam tamına devam.
Şimdi demek ki burada şu var. Yani Cenab-ı Hak ehli idareye, ehli dünyaya kendi menfaatlerine ve arzu ve iştahlarına göre kararlar aldırırken bir de ne yapıyor? Risale-i Nur'un mukaddematını, Üstad Hazretlerini planlıyor. Onlara zaman mühlet aldırırken, Cenab-ı Hak da muradını tahakkuk ettirecek ya, kar içinde lütuf adatın adnamı hesabına Muazzez Üstadımız hizmete başlıyor. Risale-i Nur'un telifi tarihine denk geliyor bunlar vesaire. Bir de manevi mekanizmayla ülkenin imdadına yetişiyor. Neden? Çünkü devletin dine karşı olan taarruzu alınan kararlar muvaciyesinde bir mecburiyettir. Ülke parçalanmaktan, bölünmekten veya tahrip olmaktan kurtuluyor. Maddeden düşen, maddenin yapacağı iş aleminden düşen bir meseleyi Allah uhdesine alıyor. Manevi bir sistemden, manevi şeyden, hizmetkarlarına Risale-i Nur'u nasip ederek devletin yapacağı işi onlara yüklüyor. Olayın genel manada şeyi bu. Devam et.
Bu 34-18'e denk gelmiyor.
Biliyorum sen. Şimdi oku bak. Sen şeyde boğulma. Şimdi gerçeğine bak.
Ta 54'te tam tamına tevafukla o her cümel içinde
bak geliyor şimdi izah edeş. Evet.
Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Risaletun Nur müellifi 24'te ve Risaletun Nur'un mukaddematı 34'te
geldi bak işte. Onun için daha iyi bak. Risale-i Nur'un hizmet açılımı 1334. Kaç ediyor?
18.
Tamam işte. Külliyatın yazılmaya başlandığı 20 yıllar.
Mukaddemat dedi ya.
Eski eserler. Bu tarihte. Yani onlar düşerken gündemden Allah bir hakikati devreye sokuyor.
Sevr'de 18'de oluyor da.
Olsun. Sevr'de bilgisi yok onun. Lozan ben özel abilerimi dinledim onu. İşte bunu kasten değiştirdi yanımızda diyor. Sevr yazıldı. Sevr çünkü fazla dikkat çekmiyor. Lozan dikkat çekiyor. Şimdi Kur'an'a karşı, Kur'an nurunu söndürmeye. Zaten Cihan Harbi'nde maddi sunur gitmiş. Ülke bitmiş sevirli. Bir de Lozan'da manevi tahribat. Yani çünkü maddi tedbirler onlar açısından dört dörtlük tedbir olamaz. Bir de Hristiyanlaştırma olacak ki bir Avrupalı zihniye çıksın bizden. Mesela, evet.
Evet. Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar için de Risale-i
Nur'un... Kur'an nurunu söndürmeye çalışırken bir de Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlara Cenab-ı Hak manevi bir sistem olarak, mücahit olarak çıkarıyor devreyi. Evet.
Risale-i Nur müellifi 24'te ve Risale-i Nur'un mukaddematı 34'te ve Risale-i Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakirtleri 54'te.
Yani tam fiilen devreye girmiş oluyor.
20 sene sonra.
Evet.
Mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor.
Hakikaten bakıyorsun, devletin yaptığı o yanlışlara karşı tek cemaattir onların karşısında. Hapse giren, sürünen, ızdırap çeken. Diğerleri çok bu anlamda şahıs bazında kalmıştır. Ama cemaat olarak biz çok rencide olmuşuz. Yani. Bir mücadele bu. Devlet de bunu yaparken şunu diyor yani. Bak bunu nereye getirecek? Esas burayı niye okutuyorum? Yani devlet bu zulmü yaparken bir Üstad Hazretleri ne diyor? %5'ine sorumluluğu veriyor. Bir, iki, harici güçlere veriyor. 40 yıldan beri bu milletin dinine imanına Mustafa Kökü Avrupa komite efradı diyor üstad. Suç onlara veriyor. Çünkü ne yapsın bunlar? Söz vermişler. Yani o sözün icabını yerine getirme adına Avrupa'ya bir mesajlar verme adına bu yapacaklar bunu. Ama bunu da kontrol çok zor işte. Yani evet bu zulmü sistem olarak yapmışlar. Ama sistemin başındaki insanlar şeyine göre, mesleğine göre, meşrebine göre, zalimine göre de farklılık arz etmiş. Yani bunun yapılan hepsi oh olsun diye yapmıyor. İstemeye istemeye yapıyor. Kanunlar ne yapayım diyor. Bak şimdi yani kanunla adamları içeri atıyor. ne diyor? Kanun bu diyor yani. Değiştirelim kanunları atmayalım diyor. Anayasa bu diyor. Onların yaptığı anayasa. Bu anayasayı böyle oluyor diyor yani. Şimdi oku.
Bu Nur talebelerinin bu sisteme olan muhalefetleri özellikle 30-40'lı yıllar arası mı olmuş?
Tabii oluyorlar.
54 derken 50'ye, 38.
50'ye kadar. 50'ye, yani 50'ye yakın azalmış ama 50'ye kadar işte 20 yıl içerisinde hep bunlar olmuş. Mücadeleler, mücadeleler. Sonraki cümleyle esas ben onun için okutuyorum. Buralar teferruat. Evet.
Hakikati hali bilmeyen bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler.
Sevk ettiler, evet.
Ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin manayı işaresi cihetinde bir medarı nazarı olduklarına Allah kuvvetli bir emaredir.
Onlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırken bir vurup Allah'ın nurunu tamamlayacak, ikmal edecek. Ayette bu noktada masadaki yetimiz var. Evet.
Şimdi
bura önemli bak. Bak burada özel yazıyla yazılıyor. Şimdi
İslamlar içinde
Müslümanlar içerisinde
Nur-u Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi
ordudan gelen, idarecilerden gelen, siyasilerden gelen İslam alemin için ülkemize bak. Din muhalifi, dine muarızmış gibi, dine tavır koyulmuş gibi görünen haletlerin ekserisi
o suikastların
o Avrupalıların üzerimizde baskı olarak tutturduğu suikastların
ve Sevr muahedesi Lozan gibi
evet
Gaddarenin muahedelerin vahim neticeleridir.
Ne oldu şimdi? Ne yapsın senin siyasiler, idarecilerin? Dünya bir köyü güne gelmiş. Anlatabildim mi? Hala daha yeni yeni bak. Yeni petrollerini çıkartmaya müsaade etmiyorlar ya. Borunu kullandırmıyorlar ya. Haşhaşını ektirmiyorlardı bunlar ya. Bu kadar sen üzerinde hakimlerdi. Bak senin tayin ettiğin istihbarat daire başkanını İsrail ne yapıyor? Benimsemiyor. Niye bu adamı getirdiniz diyor. Sana ne? Yani anla ki planlar nereden yapılıyormuş? Yani Amerika, İsrail, İngiltere oturuyor Türkiye'nin idareciler hakkında karar veriyordu. Biz buyduk. E bu sistemin içinde meydana gelmiş bu adamların dört dörtlük iş yapmasını nereden bekleyeceksin sen? Hak mıdır bu? Hak değilse kanunen suçlu görüp de bu insanlar böyle cezalandırmak vicdana sığar mı? Bir de bunlar varken. E şimdi bu değerlendirmeyi hangi gazeteci yapacak? Kim yapabilir? Adam olaya gözlükle mi mevzi bakıyor. Sırf saati görüyor. Saati seviyor. Saate yapışmış. Ama üstünün yıkıldığını, altının çöktüğünü, iki saat sonra saate bakamayacağının farkında değil. Neden? Mahdut bakıyor. Yani şeyle bakıyor. Hudutlu bakıyor. Üstad ise köye bakıyor. Aleme bakıyor. Türkiye'deki sistem de alemin münasebetine bakıyor. Bunun fikri düşüncesiyle üstad dedi. Bunlar nerede kalır ya? İşte olaylara bu açıdan bakmak bizim için bir lütuftur. Bir imkandır. Gerçekleri görmektir. Demek ki fenalara nurun nar olması nedir? Sizin tarzı telakkinizden nar gibi görünüyor. Esasında bu nimet büyük bir nimettir. Hepimiz bundan istifade edeceğiz. Hatta benim gibi bedevi diyor. Kafatası yapmışken uyandırıyor. Sizin millet olarak, ekrat olarak ayağa kalkmanıza sebebiyet verecektir. Ölmüşsünüz, uyuyorsunuz. Bundan uyanacaksınız. İtibar edin diyor üstadımız. Onlara göre deneyelim. Buyurun.
İşin günahını ortaya koydunuz. Onlar arasın yani. Derin temellerini ortaya koydunuz. Biraz satili şeyle bakarsak mesela tekrar yani o şeye dönersek bu ülkede malum cumhurbaşkanları hapis görmüş, müebbet de yapmamış, başbakanlık idam edilmiş, hapis görmüş. Fakat yani işte belli bir şey genel kurmanlı vesaire hiçbir zaman kıllara dokunmamış. Bu bir put halini almış, bir tabir halini almış. Bunun da senin selameti açısından veya istikbali açısından bu kutun veya bu yanlış da amirlerin yapılması açısından sembolik de olsa böyle bir hadise, böyle bir gelişmenin hayırlı tarafları olamaz mı?
Hayırlı tarafları elbette çok şeyin hayırlı tarafları olabilir. Fakat biz ekseriyetle baktığımızda genellikle ağır basan yıl hayırlı taraf olarak görünmüyor yani. Çünkü Türkiye kamplaşıyor. Türkiye ötekileşiyor artık yani. Şimdi bakın doğudaki durumumuza bak. Bak kader bir ikaz ediyor bize. Evet bu depremden dolayı güzel bir kuvvet oluştu. Güzel bir birlik beraberlik meydana geldi. PKK'nın arkasındaki o güç bir nevi şey değiştirdi yani. Veçe değiştirdi. Bak 35 kişinin suçsuz insanların katledilmesi tekrar işi eskiye çevirdi. Şimdi gülüyorlar ya PKK'lılar. Mesaj yerini bulmuştur diyorlar. Oldu mu? Türkiye o manevrayı şu anda kaybetti. Şimdi siz buna siyasi açıdan bakmayın. Her şeyi kader, her şeyi Allah yapıyor. Niçin Cenab-ı Hak bunları hataya düşürdü de 35 kişiyi öldürttü, bunu tekrar eskisine çekti? Bunu insan düşünmeyecek mi? Bu suçlu bu suçlu. Sen bu suçlu bu suçluyu bırak. Bu genel olarak kader canibinden baktığımızda Allah müsaade etmesi olmaz. Niçin bu mazlum insanların 35 kişinin ölümüne Cenab-ı Hak fetva verdirdi, onları sevindirdi de bizleri ağlattı? İşte buralara bakacaksınız siz. Buralara baktığında bizde bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bizde bir şeyler hatalı demektir. İki, bu putları kırmayın, kalplerdeki putları kırın diyor. Eğitim abi, eğitim, eğitim. Bu adamlar bunu 80 yılda geldiler. 8 yılda biz bunların önünü alamayız. Adam hapse sokmakla olmuyor. Olsaydı bak biz olmayacaktık. Hapiste iş olsaydı biz olmayacaktık abi. Onlar daha biliyor insanlar. Bu devlet bu cemaatle uğraşmasaydı, biz hapislere sokmasaydı, külliyatı yasaklamasaydı bu cemaat olur mu ya? Bir daha buradan düşünelim de. Tahakküm, baskı insanı güçlendirir. Haksızken de aklı konumuna getirir. Bir de dünyanın ortasında bunları yapıyoruz. Bir de temiz olarak yapmıyoruz. Ben bazı insanları mesela biliyorum, çok iyi tanıyorum. Çok sakat adamlar, yanlışları çok. Bunu herkes de biliyor. Dokunulmazlıklar bundan dolayı kimse dokunamıyor. Bir de o halde bunları yapınca iş Allah'ın önünde biraz daha farklı boyutlara giriyor yani. Yani biz bu millete, bu dine, bu ülkeye hep kendimizden zarar gelmiştir. Bak kader ile bizim yanlışlarımıza mebni masum şeyler yiyip üstad ne diyor? Eğer bir siyasete el atarsak masumlar zarar görür diyor. Masumlar, mazlumlar. Nedir masumlar, mazlumlar? İhtiyarlar kadınlar değil ya. Bak Erbakan demin siyasete el attık. İmam hatipleri ne zaman kapattılar? Başörtü ne zaman problem oldu? Kur'an bursları ne zaman kapandı abi? Ya insaf edelim. Camileri yaptırmadılar ya. İktidar da demir şey. Erbakan. Buyur işte. Daha iyi olması lazım değil mi? Ne zaman yatıp okullar açıldı? Ne zaman fazlalaştı? Müslümanların iktidarda olmadığı, normal insanın olduğu dönemlerde daha hayırlı gitmişiz. Çünkü biz Müslümanlar yokluğu paylaşıyoruz. Varlık bizim iflahımızı söküyor. Makam, servetle devlet bizi birbirimize düşürüyor. Bakın aile şirketlerine. Bir dükkanda kuvvetleri, muhabbetleri çok güzel. Holdingleştirdiler, bak hallerine. Mevlana giderken demiş ki ekibi, efendi şu hoş eşlerin keyfine bak. Ne kadar güzel raks edip oynuyorlar. Kar üzerinde birbirlerinden oynaşıyorlar. Mevlana da. Onlar gibi bakmıyor. Bir kemik atın hallerini görün onların demiş. Maalesef işte. Yani onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirlik yüze yakın olmasaydı fakir bir topluluğa nebi olarak göndermemi isterdim. Diyor. Fakirlik Allah'a yaklaştığı fakirlik kuvveti artırıyor. Dikkat edin İslam aleminin yani elektrik gibi, elektriklenmiş gibi yarın bir araya gelmesi üstad temelini atarken neyi şey yapıyor? Zaruretler diyor bizim. Zaruretler gariban biz bir araya getirmekte kuvvetli bir cazibe unsuru haline getirecek. Ama Avrupalılar böyle değil. Onlar bilimsel yaklaştığından dolayı imkanlar onların aralarını fazla açmıyor. Bir akit güçlerini artıyor. İşte bak Avrupa Birliği. Bu bunlar birbirine harbeden milletler değil mi? Devletler değil mi? Sınırları kaldırdılar ya. Paralarını kaldırdılar ya. Gümrük birliği, sınır birliği ya. Devlet oluşturdular ya. Ya Allah'ın tensip ettiği muradı bunlar gerçekleştiriyor ya. Bir İslam Müslümanlara bak, Filistin'i ikiye bölüyoruz ya, Fethiye, Hamas diye ya. Yani konuşsak çok uzağa ileriye gider. Ya cemaatlerimize bak. Geçen bir yer, ya bu ordu ne zaman bizi hazmedecek, nereye gidiyorsun? Sen bırak dedim orduyu, önce ben seni hazmedebiliyor muyum dedim. Ya cemaati ben cemaat, Allah için ya. Aynı davanın kuvvetinde mücadele veren iki tane cemaat. Elimizde birbirimizi canını alacağız ya. Bırak sen orduyu, önce birbirimizi hazmedelim, sonra sıra orduya gelsin. Belki bizim bu halimizden Cenab-ı Hak onları bizim başımızda musallat ediyor, o da var. Bir düzelene kadar. Öyle demiş ya, şeye Haccaç bin Yusuf'a bir tanesi demiş, İmam Ömer de idareci de senin gibi zalim değildi demiş bir tanesi. Haccaç'a yolda karşılaşmış da.
Korkmadan diyebilmiş.
O hürmet edilen bir adam, ötesi diyemez mi? Demiş ki o, siz Ömer zamanındaki sahabe olun, ben size Haccaççı Ömer olurum demiş. Adamda ilim var. Herkes layık oldu, idare ne idare edilir, ne var ki bunda? Peki, Al-Fatiha.